ayrım 22, sayfa 239. Şahika A.J. Cronin. Kristin'le beraber doktorun Chesbrook terastaki 9 numaralı evine gittiler. Bu büyük, kurşuni renkli, yanında muayenehanesi ve arkada tuğla bir garajı olan esrarengiz görünüşlü bir evdi. Doktor Foy'un hastalardan aldığı 3 sterlin, 6 peni ile yılda ortalama 500 sterlin kazandığını anladılar. Dul karısı Doktor Foy'un çok sağlam bir işi olduğunu, zengin hastaların daima ön kapıdan geldiğini söyledi. Kadına teşekkür ederek üzgün bir halde ayrıldılar. Andrew düşüncelerini söyledi. Daha hiçbir zarar vermedim. Çünkü birçok beğendiğim kısım var. Zaten bir muayenehaneden çok dispansere benziyor. Yeri de çok fena. Etraftaki eski evlerin hepsine dikkat ettin mi? Fakat oldukça temiz semtin kenarında. Hem köşede hem de cadde üzerinde. Elimizdeki paraya da oldukça uygun. 1,5 yıllık kontrat yapabiliriz. Kadın kocasının muayenehanedeki eşyaları da vereceğini söyledi. Ne kadar nazik insan değil mi? Sonra muayenehane hemen hemen işe başlamaya hazır bir durumda. Ölen bir doktorun muayenehanesini almanın yararı işte bu. Sen ne düşünüyorsun Chris? Galiba bu elimize geçen son fırsat. Ne dersin? Bir defa şansımızı deneyelim mi? Christie'nin gözleri kuşkuyla genç adama dikildi. Kendisi için artık Londra'nın cazip bir tarafı kalmamıştı. Çünkü kır hayatını seviyordu. Şimdi ise bu kasvetli evler arasında yaşarken bütün kalbiyle oraların özlemini duyacaktı. Fakat Andrew Londra'da bir muayenehane açmak istiyordu. Kocasını bu fikrinden caydırmayı aklına asla getirmezdi. Yavaşça başını salladı. Sen bilirsin Andrew. Ertesi gün Bayan Foy'un avukatı 750 yerine 600 sterlin teklif etti. Kabul edilince çek yazdı. 10 Ekim cumartesi günü depodan eşyalarını getirerek eve yerleştirmeye başladılar. Pazar günü saman yığınları ve torbalar arasında eşyaları nasıl yerleştireceklerini şaşırmış bir halde düşünüyorlardı. Andrew yemek sırasında fırsattan yararlanıp o ünlü nutuklarından birini yine çekti. Bu nutuklar sırasında bir kilise papazından farksız oluyordu. Artık buraya yerleştik Chris. Elimizdeki paranın da hepsini harcadık. Bundan sonra kazandığımızla geçinmemiz gerek. Tabii ne kazanacağımızı Allah bilir. Fakat muhakkak çalışmalı ve gayret etmeliyiz. Sana gelince etrafı temizle ve tutumlu olmaya bak. Genç kadın erkeğin bu sözleri karşısında şaşırdı. Ansızın gözlerinden yaşlar akarak bu kasvetli, kirli ve henüz halısı bile serilmemiş olan odanın ortasında durakaldı. Ağlayarak konuştu. Allah aşkına beni yalnız bırak. Tutumlu olmakmış. Tutumlu değil mi sanki? Şimdiye kadar sana fazla bir masraf yaptırdım mı? Andrew şaşırmıştı. Chris, evet, hep bu ev yüzünden sinirleniyorum. Yeni fark ettim. Bodrum, merdivenler hep kir içinde. Onları aldırma Chris. Asıl önemli olan işimiz. Bir köyde muayenehane açabilirdin. Evet, kulübenin kapısında güller olan bir muayenehane değil mi? Allah hepsini kahretsin. Sonunda genç adam sözleri için özür diledi. Kolu karısının beline sarılı olarak aşağı yumurta pişirmeye indiler. Andrew buranın bir bodrum değil, bilakis her dakika başında trenlerin geçtiği Paddington tüneli olduğunu söyleyerek karısını güldürmeye çalıştı. Kristin onun yaptığı şakaya nasıl gülebilirdi? Şu anda kırık lavaboya bakıyordu. Ertesi sabah genç adam muayenehaneyi erkenden açmamayı uygun gördü. Çünkü heyecanla hastaları beklediğinin anlaşılmasını istemiyordu. Muayenehaneyi saat tam 9'da açtı. Kalbi heyecanla çarpıyordu. Bu heyecan Blaine'i de ilk muayeneye başladığı günden daha fazlaydı. Saat 9:30 oldu. heyecanla bekliyordu. Küçük muayenehanenin yan sokakta bir kapısı vardı. Ve burası bir koridorla eve bağlıydı. Asıl muayene odası, Doktor Foy'un masası, hastaları muayene için bir sedir ve küçük bir dolap vardı. Buraya zengin hastalar evin ön kapısından alınıyordu. Genç adam tıpkı bir sandalın iki tarafından oltalarını atmış bir balıkçı gibi bekliyordu. Fakat saat 11'e yaklaştığı halde hiçbir hasta gelmedi. Taksilerin önünde duran bir grup şoför kendi aralarında konuşuyorlardı. Kapının üzerinde isminin yazılı olduğu tabelası parlıyordu. Bütün umutlarının kırıldığı bir sırada, muayenehanenin zili çalınarak içeri başörtülü yaşlı bir kadın girdi. Andrew daha ilk görüşte kadında müzmin bronşit olduğunu anladı. Çok nazik bir şekilde hastayı kabul ederek oturttu. Sonra konuşmaya başladı. Doktor Foy'un eskiden beri hastasıydı. Muayenehane ile ev arasındaki koridorda kadının ilacını hazırladı ve getirerek verdi. Titreyerek ücreti istemeye hazırlandığı sırada yaşlı kadın 3 sterlin 6 peniye uzattı. O anda avucuna konan bu gümüş paraların tesiriyle heyecanlanmıştı. Üzerinde sanki hayatta ilk defa para kazanan bir adamın heyecanı vardı. Kapıyı kapatarak Kristin'e koştu ve paraları önüne koydu. "Bak Chris, ilk hasta geldi. Mesleğimiz pek de fena sayılmaz. Hiç olmazsa bu parayla kendimize öğle yemeği alabiliriz." Doktorun ölümün üzerinden 3 hafta geçtiği halde hiç kimse muayenehaneyi devralmamıştı. Şimdilik gideceği hiçbir hastası olmadığı için çağrılmasını beklemesi gerekiyordu. Kristin her zamankinden aksine tek başına evde kalıp ev işleriyle uğraşmak istemediği için öğle vakti bölgeyi gezmeye çıktı. Uzun sıralar halinde dizilmiş olan evlere, kasvetli görünüşlü otellere, meydanlara, garajlara baktı. Fakat North Sokağı'na girince burasının pis bir yer olduğunu gördü. Sokak rehin eşya konulan dükkanlarla doluydu. Kendi kendine bu bölgenin atlı arabalar devrinden beri ilk defa yenilik hareketlerine başladığını düşündü. Yeni apartmanlar, bazı güzel dükkanlar ve bürolar yapılıyordu. Gladstone Place'in sonunda bu bölgenin en ünlü mağazası Lurier yükseliyordu. Kadın modası hakkında hiçbir şey bilmemesine rağmen Lurier'i duymuştu. Beyaz taş binanın önünde duran güzel otomobiller mağazanın ne kadar ünlü olduğunu göstermek için yeterliydi. Lurier'in bu semtte bulunmasını garip karşıladı. Fakat mağazanın orada olması karşıda duran polisin varlığı kadar bir gerçekti. Bu ilk gezintisini öğleden sonra civardaki doktorlara uğrayarak bitirdi. 8 doktoru ziyaret ettiği halde bunlardan yalnız 3'ü üzerinde derin etki yapmıştı. Gladstone Place'deki genç bir adam olan Dr. Rins, Alexandra Caddesi'nin sonunda oturan Reader ve Royal Crescent'ın köşesinde yaşlı bir İskoç olan McLean. Fakat hepsinin aynı şekilde, "Ya, demek zavallı Foy'un muayenehanesini siz satın aldınız öyle mi?" demeleri kendisini çok üzmüştü. "Niçin siz satın aldınız öyle mi?" demişlerdi. Kendi kendine 6 ay sonra hepsinin bu fikirlerini değiştirmeye karar verdi. Manson şimdi 30 yaşında olduğu halde başkasının emrinde çalışmanın ne demek olduğunu biliyordu. Bundan da tıpkı bir kedinin sudan nefret etmesi gibi nefret ediyordu. O akşam muayenehaneye 3 hasta daha geldi. İkisi ücreti ödedikleri halde üçüncüsü cumartesi getireceğini söyledi. Bu ilk günkü muayenelerden eline 10 sterlin 6 peni geçmişti. Fakat ertesi gün hiç hasta gelmedi. Daha ertesi gün, yani perşembe günü çok iyi geçmiş 7 sterlin kazanmıştı. Cuma günü ancak bir kişi geldi. Cumartesi boş geçen sabahtan sonra akşam muayenesinde tam 17 sterlin 6 peni kazandı. Buna rağmen bugün için geleceğini söyleyen hasta sözünde durmadı. Andrew pazar günü Christine'e hiçbir şey söylemeden o hafta kazandığı paraları üzülerek hesap etti. Acaba bu işe başlamakla ve bütün biriktirdiği parayı bu mezara gömmekle hata mı etmişti? Yoksa bu kusur kendisinde miydi? 30 yaşındaydı. Hatta 30'u bile geçmişti. MD ve MRSP ünvanları vardı. Klinik bilgisine ilave olarak toz yutma konusunda iyi bir esere sahipti. Buna rağmen ancak karınlarını doyuracak 3 sterlin 6 peniyi zor kazanıyordu. Bütün bozukluk bu sistemin köhneliğinden ileri geliyordu. Herhalde herkese şans tanıyan daha iyi bir sistem vardı. Mesela bu sistem devletin kontrolünde olabilirdi. Sonra ansızın Dr. Bixby'yi ve MFB'yi hatırlayarak inledi. Bu hükümet memurları şahsi gayretlerimi boğacaklar. Fakat muhakkak bu işi başarmalıyım. Başaracağım diye azimle karar verdi. Daha önce mesleğinin para yönü kendisini hiç bu kadar üzmemişti. Haftanın birçok günlerinde hissettiği bu para hırsı kadar onu hiçbir şey şimdiye kadar bu derece maddiyatçı yapmamıştı. Otobüs yolundan 100 metre ileride küçük bir mezeci dükkanı vardı. Dükkanın sahibi şişman kadın, artık buranın yerlisi olmuş bir Almandı. İsminin Smith olduğunu söylüyordu fakat şivesindeki bozukluktan bunu Schmidt olduğu çok iyi anlaşılıyordu. Frau Schmidt'in bu küçük dükkanı tam Avrupai tarzda hazırlanmıştı. Dar mermer tezgahının üzerinde balık salamuraları, kavanozlar içinde zeytin, lahana turşuları, çeşitli hamur işi yemekler, salamlar ve Liptor isimli çok lezzetli bir peynir duruyordu. Aynı zamanda dükkanda satılan yiyecekler çok ucuzdu. Andrew az para kazandığı ve ocakta tüttüğü için yemek pişirilmediğinden Christine'le beraber Frau Schmidt'ten alışveriş yapıyorlardı. Genç adamın iyi para kazandığı zamanlar en güzel yemeklerden, az kazandığı zaman ise sadece ringa balığından yiyorlardı. Akşamları sık sık Frau Schmidt'e uğrayıp, Christine buğulanmış camekana baktıktan sonra filelerinde lezzetli bir yiyecekle evlerine dönüyorlardı. Çok geçmeden Frau Schmidt kendilerini tanır oldu. Bilhassa Christine'e karşı özel bir sevgi duyuyordu. Aynı bir aşçınınkine benzeyen kubbe gibi kabarık sarı saçlarının altındaki yüzü gülerek Andrew'a başını salladığı zaman neredeyse gözlerini kapatacak derecede kısıyordu. Her şey düzelecek. Siz başaracaksınız. Çok iyi bir karınız var. O da aynı benim gibi ufak tefek. Fakat çok iyi bir insan. Siz sadece bekleyin. Ben size hasta göndereceğim. O yıl kış ansızın bastırdı. Ve bütün sokaklar sislerle kaplandı. Yakındaki bir istasyondan yayılan dumanlar bu sislere karışıyordu. Mücadeleleri sanki kendilerine zevk veriyor gibi göğüs geriyorlardı. Fakat Eberle'da geçirdikleri o yıllar boyunca hiç bu kadar güçlükle karşılaşmamışlardı. Christine bu soğuk evi düzene sokmak için elinden gelen gayreti sarf etti. Tavanları badanalamış, bekleme odası için yeni perdeler dikmişti. Yatak odalarının duvarlarını yeniden kağıtla kaplamış, kapıları siyah ve yaldızlı boyayla boyayarak birinci kattaki oturma odasına eski bir hava verdiği için değiştirmişti. Andrew daha çok civardaki pansiyonlara muayene için gidiyordu. Fakat burada oturanlardan ücretleri toplamak çok zordu. Çoğu ihtiyar ve kuşkulu insanlardı. Aynı zamanda dolandırmak bakımından çok ustaydılar. Kendisini bu pansiyonların sahibi olan kadınlara sevdirmeye çalışıyor, sıkıcı koridorlarda onlarla konuşuyordu. Bazen havanın bu kadar soğuk olacağını bilmiyordum. Yoksa paltomu giyerdim. Muayenelere giderken güçlük çekiyorum. Arabam şimdi olsaydı işe yarardı, diyordu. Trafiğin çok keskin olduğu Frau Schmidt'in dükkanı önünde duran bir trafik polisiyle dostluk kurdu. Polisin ismi Donald Struher'di. O da Andrew gibi Five şehrinde olduğu için hemşeriydi. Hemşerisi için elinden gelen her yardımı yapacağını söylemiş ve gülerek ilave etmişti. Doktor, birisi burada ezilir yahut ölürse muhakkak sana getireceğim. Buraya gelişlerinden bir ay sonra Andrew, bölgenin kimyagerlerine Was 10cc şırıngası aramak için uğradığında kendisinin Chesbrook Terrace'ın yeni doktoru olduğunu söyledi. Aynı gün eve döndüğü zaman Kristin'in çok heyecanlı olduğunu gördü ve önemli bir şeyin olduğunu anladı. Muayenehanede bir hasta var, ön kapıdan girdi. Genç adamın sevinçle gözleri parladı. Bu onun ilk zengin müşterisiydi. Belki bu mutlu günlerin başlangıcı olabilirdi. Kendisini hazırlayarak canlı hareketlerle muayenehaneye girdi. Tünaydın. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Tünaydın doktor. Bayan Smith bana sizi tavsiye etti. El sıkmak için iskemleden kalktı. Şişman, sevimli bir kadındı. Üzerinde kısa bir kürk ceket, elinde de büyük bir çanta vardı. Andrew kadını hemen tanımış ve o civardan sık sık geçtiğini hatırlamıştı. Genç adam ümitleri biraz kırılarak cevap verdi. Öyle mi? Kadın gururla güldü. Doktor, arkadaşımın biri demin bir çift altın küpe hediye etti. Bayan Smith, kulaklarımı sizin delebileceğinizi söyledi. Yalnız kirli bir iğneyle delinmesini istemiyorum doktor. Andrew derin bir nefes aldı, kendi kendine düşündü. Ne günlere kaldık Allah'ım. Sonra cevap verdi. Peki, kulaklarınızı deleyim. İğneyi ilaca batırıp mikroplarını temizledikten sonra kadının kulak memelerini etil kloritle uyuşturdu ve delikleri açtı. Hatta altın küpeleri kadının kulaklarına bile taktı. Aynasına bakarken, "Doktor, çok teşekkür ederim. Hiçbir acı hissetmedim. Arkadaşım çok sevinecek. Borcum ne kadar doktor?" Doktor Foy zengin hastalardan 7 sterlin 6 peni alırdı. Andrew da aynı şeyi söyledi. Kadın çantasından 10 şilin çıkarttı. Genç adamın kibar ve yakışıklı olduğunu düşünüyordu. Çünkü kendisi de daima esmerlerden hoşlanırdı. Fakat parasının üstünü alırken onun pek aç gözle baktığını da düşünmekten geri kalmadı. Kadın gittiği zaman genç adam bu önemsiz işleri yaptığı için değerini azalttığını düşündü. Kendisinin çok alçak gönüllü olduğunu biliyordu. Elinde buruşmuş bir halde duran parayla pencereye doğru yürüdü. Kadının caddede kalçalarını sallayarak yeni küpelerini taktığı için gurur duyarak yürüyüşünü seyretti. Bu şiddetli mücadele sırasında meslek arkadaşlarıyla konuşabilmek için büyük bir istek duyuyordu. Civardaki tıp cemiyetinin toplantısına gitmişti. Fakat bundan hiçbir zevk duymamıştı. Deni hala seyahatteydi. Tampico'dan hoşlandığı için New Century isimli petrol firmasında operatörlük yapıyordu. Bir süre için onunla görüşemezdi. Hobbs'a bir memuriyetle Cumberland'da bulunuyordu. Gönderdiği kartta yazdığı gibi bir sürü manyağın kanını sayıyordu. Andrew birçok defalar Freddie Hampton'la temas etmek istemişti. Fakat telefon rehberini her eline alışında kendisinin başarısızlığını düşünerek bırakıyordu. Freddie hala Queen Anne Caddesi'nde oturuyordu. Fakat başka bir numaraya taşınmıştı. Andrew onun işini nasıl yürüttüğünü düşünüyor, okuldaki serüvenlerini hatırlıyordu. Fakat ansızın onu ne kadar çok görmek istediğini fark etti ve hemen telefon etti. Herhalde beni unutmuşsundur. Ben Manson, Andrew Manson, Paddington'ta muayenehanem var. Orada çalışıyorum. Manson, seni nasıl unuturum? Şimdiye kadar beni niçin aramadın? Andrew Freddie'nin sözlerine çok sevinmişti. Ahize'ye doğru gülerek cevap verdi. Ancak yerleştik. Daha önce ise meclisin işi için bütün İngiltere'yi dolaşıyorduk. Evlendim biliyorsun değil mi? Ben de evlendim. Beni dinle, yine buluşmalıyız. Hem de çok yakında. Demek Londra'dasın, fevkalade. Gelecek perşembe buluşsak nasıl olur? Yemeğe gelir misiniz? Evet evet, o gün bekliyorum. Hadi şimdilik hoşça kal. Benim hanımla seninkini tanıştırmak istiyorum. Kristin'e davetten söz ettiği zaman genç kadın pek hevesli gözükmedi. Bir an durduktan sonra konuştu. Sen git Andrew. O saçmalık etme. Freddy seni karısıyla tanıştırmak istiyor. Senin ondan pek hoşlanmadığını biliyorum. Fakat yemekte başka doktorlar da olacak. Yeni şeylerden söz edeceğiz. Hem son zamanlarda hiç eğlenmiyoruz. Benim bir siyah kravata ihtiyacım olacak. İyi ki Newcastle madeninin toplantısı için o beyaz ceketi almışım. Peki sen ne yapacaksın Chris? Sana da giyecek bir şey lazım. Şekerim, bana her şeyden önce bir gaz ocağı lazım. Bu son haftalarda genç kadın çok yorulmuştu. Onun en güzel cazibesi olan canlılığı biraz kaybetmişe benziyordu. Bu yüzden yorgun ve neşesizdi. Fakat perşembe akşamı Queen Anne Caddesi'ndeki toplantıya gitmek için yola çıkacakları zaman Andrew, genç kadının ne kadar güzel olduğunu düşünmekten kendini alamadı. Beyaz elbisesi içinde çok zarifti. Saçlarını yeni modaya göre kısacık kestirmişti. Koyu siyah kahkülleri kaşığın üzerine doğru iniyordu. Manson bütün bunları karısı kravatını bağlamakta kendisine yardım ederken fark etti. Ona bu gece çok güzel olduğunu söyleyecekti. Fakat geç kalmak korkusuyla acele ettikleri için unuttu. Gereksiz yere acele etmişlerdi. Hatta 3 dakika kadar Freddy'yi beklediler. Freddy neşeyle geldi. Her iki elinde uzatarak geç kaldığı için özür diledi ve onlara hoş geldiniz dedi. Hastaneden biraz önce döndüğünü, karısının da şimdi aşağı ineceğini söyledi. İçki ikram etti. Andrew'un arkasını okşayarak oturmalarını söyledi. Freddy'yi son olarak Cardiff'te gördüklerinden beri epeyce kilo almıştı. Ensesinde kat kat olmuş etlerden, genç adamın çok mutlu ve rahat bir yaşantısı olduğu anlaşılıyordu. Küçük gözleri hala pırıl pırıldı. Ve iyice bir yantinlenmiş olan saçlarından bir tek bile kabarık değildi. Küçük gözleri hala pırıl pırıldı. Ve iyice bir yentilmiş olan saçlarından bir tek tel bile kabarık değildi. Sevincinden durmadan konuşuyordu. Bardağını havaya kaldırarak, ''İnanın bana çocuklar, sizi tekrar gördüğüm için çok sevinçliyim. Artık sık sık buluşmalıyız.'' ''Evimi nasıl buldun Andrew? Ben sana o gece yemekte söylememiş miydim? O akşam hiç iyi vakit geçirememiştik. Bu gece daha çok eğleneceğimize eminim. Bütün ev bizim. Tabii sadece odalar değil. Geçen yıl evin tapusunu da aldım. Bize oldukça pahalıya mal oldu. Ne yapalım, biraz fedakarlığa katlanmak lazım. Evin her yanının pahalıya mal olduğu belliydi. Güzel modern eşyalar, büyük bir şömine, piyano, sedef bir vazo içinde duran yapma manolya bunları ispatlamaya yeterliydi. Andrew, hayranlığını göstermek için konuşmaya hazırlandığı sırada Bayan Hampton içeri girdi. Uzun boylu, soğuk, ortadan ayrılmış siyah saçlı bir kadındı. Elbisesi Christie'ninkinden çok değişikti. Freddy sevgiyle, hatta saygıyla karısını karşıladı. Gel sevgilim, gel. İçki doldurmak için yerinden fırladı. Bir bardak beyaz şarap verdi. Kadın diğer misafirler gelmeden önce kadehini kaldıracak kadar ancak zaman buldu. Birdenbire misafirler sökün etti. Bay ve Bayan Charlie Ivory, Doktor ve Bayan Paul Friedman'ın geldiği haber verildi. Bunu diğer tanıştırmalar takip etti. Hamptonlar, Ivory'ler ve Friedman'lar arasında birçok konuşmalar ve gülüşmeler oldu. Nihayet sofraya geçildi. Sofra çok zengin ve güzeldi. Büyük bir şamdanla tamamlanmış olan masa, daha çok bir mücevheratçı dükkanına benziyordu. Yemeklerin et mi yoksa balık mı olduğu anlaşılmamasına rağmen çok lezzetliydi. İçki olarak şampanya vardı. Andrew'un üzerine 2 bardak içtikten sonra daha serbest bir hal geldi. Solunda oturan Bayan Ivory ile konuşmaya başladı. siyah bir elbise giymiş olan zayıf kadın, boynuna çok fazla mücevher takmıştı. Ara sıra Andrew'a doğru kaldırdığı gözlerinde aynı bir bebeğin saf bakışları vardı. Operatör olan kocasını sanki herkes tanıyormuş gibi davranıyor ve Andrew'un sorduğu cevaplara hayret ederek gülümseyerek cevap veriyordu. New Cadenish Caddesi'nin köşesinde oturuyorlardı ve koca ev bütünüyle kendilerinindi. Freddy ve karısına yakın olmaktan çok hoşnuttular. Charles, Freddy ve Friedman çok iyi arkadaştılar. Hepsi de Sackville kulübünde aza idi. Andrew kendisinin aza olmadığını söylediği zaman kadın çok şaşırdı. Sackville'e herkesin aza olduğunu zannediyordu. Andrew daha sonra öbür tarafında oturan Bayan Friedman'a döndü. Onu daha nazik ve dostça buldu. Çok hoş ve hatta oryantal bir güzelliği vardı. Genç adam ona da kocasından söz etmesi için fırsat verdi. Kendi kendine, bu adamların ne olduklarını, başarıya nasıl ulaştıklarını bilmek istiyorum. Hepsi de refah içinde ve akıllı diye düşündü. Bayan Friedman kocasının bir doktor olduğunu anlattı. Portland Place'te bir katın sahibiydiler. Paul'ün muayenehanesi Harley Caddesi'ndeydi. Çok iyi bir işi vardı. Özellikle Plaza Oteli'ndeki işi çok iyiydi. Andrew herhalde Plaza Oteli'ni biliyordu. Parkın tam karşısındaki bu otele öğle yemeğinde bütün şöhretler gelirdi. Paula Plaza Oteli'nin resmi doktoruydu. Birçok zengin Amerikalı ve sinema artisti plazaya geliyordu. Bu bilhassa Paul'ün işine yarıyordu. Andrew Bayan Friedman'dan hoşlanmıştı. Onunla Bayan Hampton masadan kalkıncaya kadar konuştu. Hanımlar başka odaya geçince Freddy kendine pro ikram etti. Eminim hoşuna gidecektir. Bu brandy'yi kaçırmamalısın. 1894 yılından kalma. Sakın içmemezlik etme. Bir yandan prosunu, bir yandan da içkisini içen Andrew, iskemlesini diğerlerine yaklaştırdı. Uzun zamandır böyle bir anı bekliyordu. Hampton'la arkadaşları konuşmaya başladılar. Hampton söze başladı. Bugün Clickert'ten kendime şu radium lambalarından aldım. 80 altın. Fakat çok işe yarıyor. Friedman düşünceli bir şekilde başını salladı. Tabii, lüzumlu olduğu zaman ödenir. Bu zayıf, siyah gözlü, daha çok zeki bir Yahudi'ye benzeyen bir adamdı. Andrew Pruss'unu daha sıkı tutarak konuştu. Ben bu lambaların pek işe yaradığını zannetmiyorum. Abby'in gazetede helioterapi üzerine olan yazısını gördün mü? Bu radiumların enfrarujla hiçbir ilgisi yok. Freddy Andrew'ye baktı ve güldü. Herkes bunun için 3 altından fazlasını bile vermeye razı. Hem çok güzel bir şekilde de deriyi esmerleştiriyor. Friedman söze karıştı. Özür dilerim Freddy, fakat ben bu pahalı aletlere taraftar değilim. Daha hiçbir şey kazanmadan dünya kadar para veriyorsun. Hem bunların modası da geçiyor. Vallahi eski aletlerden daha iyi bir şey icat edemediler. Hampton konuştu. Yoksa sen de mi kullanıyorsun? Ivory söze karıştı. Bu doktor iri. Diğerlerinden daha yaşlı, solgun yüzü iyice tıraş edilmiş basit bir şehirliydi. Bugün 12 enjeksiyon yaptım. Manganezi hepiniz bilirsiniz. Bugünlerde çok para getiriyor. Adamın birine dedim ki, bana bak, sen iş adamısın. Bu sana 50 altına mal olacak. Eğer şimdi ödersen ve çabuk bitmesini istersen sana 45'e yaparım. Adam hemencecik çeki yazdı. Freddy güldü. Adamı iyi kafeslemişsin. Ben de seni operatör zannederdim. Bakıyorum da bu işleri de iyi beceriyorsun. Ivory başını salladı. Evet öyle. Yarın da Sherrington'da kürtaj yapacağım. Friedman pürüsünden bir nefes çekerek mırıldandı. Desene bir aşkın daha meyvesi kaybolacak. Bundan kurtuluş yok. Oldukça ilgi çekici bir iş. Fakat artık ilaç tavsiye etmenin modası geçti. Mesela plazada omnipontozu verirsin, bir altın bile almak buzu kesmekten daha zordur. Fakat eğer aynı şeyi hipodermik gibi verir, deriye ilaç sürer, her türlü hileyi yaparsan hasta kendisini fenni olarak tedavi ettiğini zanneder, ondan sonra kesenin ağzını açar. Hampton neşeyle bağırdı. İyi ki ilaç tavsiye etmenin modası geçmiş. Mesela Charlie'nin gösterdiği örnek. Herhalde manganezle demir veriyorsun. Şişeyi de verseydin hasta daha fazla kullanırdı. Fakat sen yine sadece 3 altın alırdın. Oysa Ivory 12 enjeksiyon yapıyor, 45 altını cebine indiriyor. Friedman söze karıştı. Ampullerin fiyatı içinde 10 şilin düşmeyi unutma. Andrew başının döndüğünü hissediyordu. İlaç şişelerinin kaldırılması üzerine yapılan bu tartışma genç adamı sersemletmişti. Kendine gelmek için brandisinden bir yudum daha aldı. Friedman ilave etti. Bir başka nokta daha var. Küçük şeylerin ne kadar ucuz olduğunu bilmiyorlar. Kadın hastaların biri masanızın üzerinde ne zaman sıra sıra ampuller görse hemen "Aman Allah'ım, bu bana çok pahalıya mal olacak," diyor. Hampton Andrew'ya göz kırptı. Bak, Friedman hasta deyince daima kadınları kastediyor. Paul, aklıma gelmişken söyleyeyim. Dün duydum. Damage bir avcılık kulübü kurmak istiyormuş. Tabii Charles, sen ve ben bu işe girersek. 10 dakika kadar avcılıktan, golften söz ettiler. Londra çevresinde fazla masrafa girerek golf oynuyorlardı. Daha sonra arabalardan konuştular. Ivory özel bir araba yaptırıyordu. Andrew bunları dinlerken prosunu içiyor, brandisini yudumluyordu. Diğerleri de içiyordu. Andrew onların çok iyi arkadaş olduklarını düşündü. 22. ayrımın sonu. Sayfa 251.